Cool Station Podcast'inin birinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağdaş. İlk bölümün ardından ikinci bir bölümü tekrar birlikteyiz. Yani daha doğrusu sıfırıncı bölümdü. Bu ilk bölüm olacak. İlk bölümde birçok ses sorunları da vardı. Birçok aslında konuştuğum yerlerde de bazı yanlış ve hatalı bilgiler de vermişim. O biraz nazarlık gibi bir şey oldu. İlk elin günahı olmaz kaydı gibi de diyebiliriz o kayıt için. Bu ikinci kayıtta yine başka bir filmi anlatacağız. İlk filmde bildiğiniz gibi Kuyu filmini, Metin Eksan'ın Kuyu filmini işte 20 dakikalık bir süre içerisinde konuşmuş. Onun üzerine çeşitli fikirler söylemiştik. Bu sefer Cezayir Savaşı'nı konuşacağız. Gillo Pontecarvo'nun filmi. Bu filmle ilgili bir yazıyı daha önce de aslında yazmıştım. Normalde önce konuşup daha sonra yazmayı tercih ediyorum ama bu podcast için bu çok fazla olmadı. Çünkü ikinci o teknik aksaklıkları biraz düzeltebilmek için ekipmana ihtiyacım vardı en azından. Ve onları edinmem gerekiyordu. Bu da biraz zamana zor açtı. İşte salgınlığı birçok şeyde üst üste binince açıkçası beklediğimden uzun sürdü bu kayıt süresi. Çok da fazla uzatmadan isterseniz filme geçersek aslında politik sinemanın açık ara en önemli filmlerinden bir tanesi Cezayir Savaşı. Gillo Pontecarvo politik sinemanın ve de siyasi sinemanın önemli yönetmenlerinden de bir tanesi. Yani onun herhalde üzerine biraz sayarsanız işte Costa Cavras'ı falan sayarsınız. Yakın zamanda en çok bilinen yönetmenlerden bir tanesi. Ve Pontecarvo'nun da çok sevdiği yönetmenlerden bir tanesi. Bu film üzerine yaptığı kısa bir konuşma da var. YouTube'da Costa Cavras'ın bu film hakkında, filmi nasıl gördüğü hakkında bir kısa bir konuşması da var. Bu film işte yakın zamanda sanırım Irak Savaşı dönemiydi, yani Körfez döneminde Pentagon'da Amerikan askerlerine gösterilmişti. O dönem çok popüler olmuştu film ve o popülerlikle birlikte tekrar DVD'si basılmıştı. Ve yine aynı zamanda, yani aynı zaman süre içerisinde Türkiye'de de DVD'si çıkmıştı. Aslanat, daha doğrusu Tepe basmıştı. Aslanat dağıtmıştı DVD'yi. Ki ülkede DVD'nin çıktığı nadir zamanlardan bir tanesiydi o. Tabi baştan söylemek gerekirse filmi şu an izlemek için herhangi bir ihtiyacınız yok. Bir alt yazılı bir şekilde YouTube'da bulabilmeniz mümkün. Yani Cezayir Savaşı yazdığınızda genelde bu film çıkıyor. Altyazısı biraz kötü. DVD'de de altyazı kötüydü. Çoğu bölümleri altyazısız, yani daha doğrusu çok kısarak altyazı yapma ihtiyacı duymuşlar. Üstte birçok diyalog geçiyor. Çünkü filmin hem dili Fransızca ve Arapça doğal olarak. Yani Cezayir'de geçtiği için bir tarafta işte Fransızlar, diğer tarafta Arap nüfusu Cezayir'in ve bunu konu eden bir film olduğu için dili doğal olarak böyle bir yapıya sahip. Cezayir Savaşı'nı anlatmaya başlamadan önce Gillo Pontecarvo'yu anlatmak gerekiyor herhalde biraz. Aslen Yahudi kökenli bir İtalyan Pontecarvo. İşte Mussolini döneminde, yani o dönemin İtalya'sında gençlik yılları falan geçince doğal olarak o baskıyla birlikte Paris'e yerleşiyor ve aslında yönetmenlikle çok bir alakası da yok. Yani iyi tenis oynuyor ve gazetecilik yapıyor. Ve uzun bir sürede geçimini bu şekilde sağlıyor. Ve belgesel yönetmenliğine başlıyor buradan sonra. Ve ilk filmler genelde belgeseller üzerine yapıyor. Normal sinemaya geçişi biraz zaman alıyor. Belgesel sineması ya da politik sinema açısından herhalde Joris Ivens'le tanışmasının çok önemli bir ana noktası var. Hollandalı yönetmenin, belgesel yönetmenin çok büyük etkili var. Kısa bir süre onun yardımcılığını yapıyor ve sinemayla biraz onun etkisiyle falan giriyor. Tabii ki Paris'te işte Picasso'dan Sartre'a kadar birçok önemli isimle teması oluyor. Ve bunlarla da siyasi görüşü bir anlamda şekilleniyor ve kendini sol İtalyan Yahudisi bir sol olarak, solcu olarak tanımlıyor. Hatta Fransa savaşına katıldı, yani direkt olarak katılmışlığı da olan bir kişi. İtalyan Komünist Partisi'nde falan da bulunuyor. Ya zaten aslında hayatın önemli bölümü. Yani filmlerde siyasi olduğu kadar hayatında zaten politik olarak yaşayan ve bunu seven bir kişilik Montecarlo. Ve bu zamana kadar çektiği çok da fazla aslında uzun metraj film yok. Yani birçok belgesel ve kısa filmi var. Çektiği kısa metrajların tamamen işte 4 film var sanırım, çok yanlış hatırlamıyorsam. La Grande Strada Azzurra ilk film, 1957'de çektiği yönettiği film ve bu filmi yönetirken Franco Solinas'la tanışıyor ki bugün çoğu filmlerini, yani son filmi olan sanırım Ogro hariç, 1979'da çektiği İspanyol filmi hariç hepsini Solinas'la birlikte yazıyorlar. Cezayir Savaşı'nda yine senaristliğini birlikte yapıyorlar. Cezayir Savaşı'na gelirsek, Cezayir Savaşı'nın asıl ana kaynağı, yani Cezayir konusuna girersek daha doğrusu, Fransızların aslında 1960'ta Cezayir bağımsızlığı kazanıyor ve o döneme kadar, yani 30 yıllık bir birliktelikleri var Fransa ve Cezayir'in. Ve bu süre içerisinde artık Cezayir bir şekilde, başkent olan Cezayir'den de bahsediyoruz, bir şekilde Fransa'nın herhangi bir Akdeniz şehri gibi bakılıyor. Yani bunun çok da ötesinde bir şey değil. Yani oradaki birçok kültür, dil, yaşam, eğitim, ya tamamıyla Fransızlaşmış durumda. Ve onların bir parçası gibi görünüyor. 1960 gerçekten, yani bağımsızlık açısından bakıldığında çok yeni bir tarih. Yani şuradan baktığımızda daha işte 50-60 yıl olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani öyle çok uzun bir süre ya da çok eski bir ülkeden de bahsetmiyoruz Cezayir'den söz konusu olursanız. Tabi bu arka plan, yani bu tarihsel süreçten film boyunca neredeyse hiç bahsetmiyor Montecarlo. Yani onun belli bir tarihsel süreci baz aldığını görmek mümkün. Filmin senaryosunu aslında Filistin Kurtuluş Savaşı'nda da bulunmuş ve filmde Cafer rolünde de izleyeceğimiz Said Necef'in bir romanından uyarlanıyor. Daha sonra Necef bir tane senaryo yazıyor kitaba da dayanarak ve daha sonra bu Pontekar onun eline geçiyor ve doğal olarak beğenilmiyor. Yani doğal olarak dediğim buradaki, çünkü çok fazla tek taraflı olarak olaya yaklaştığına inanıyor Said Necef'in. O zamanki, çünkü film hem Fransız hem de İtalyan yapımcılarla birlikte yapıldığı için Fransız tarafının çok da fazla itildiği konuşuluyor. Ve bunun üzerine Solinas'la Pontecarlo tekrar senaryoyu alarak baştan yazıyorlar senaryoyu. Neredeyse baştan yazıyorlar ve Fransız tarafına aslında Albay Mathieu'nun bir karakter yaratıp Fransız tarafını yaratması istemiş. Şimdi bu karakterin yaratımı içinde ki ilk filme girdiği sahne de öyledir. Yani böyle çok ihtişamlı, çok şaşalı, hani çok karizmatik bir adam gibi gösteriliyor aslında Albay Mathieu. Çok da zarif, asil bir karakter olarak gösteriliyor ve bir dönem tabii çok taraflı bakıldığı yönünde bir izlenim oluşturuyor. Çünkü Albay Mathieu ne kadar hani karizmatik ve asil ise, diğer tarafı oluşturan, Cezayir'i oluşturan kesime bakıldığında aslında neredeyse tam tersi yönünde bir şey var, algı var. Tabi bu algı o dönem içerisinde çok da konuşuluyor. Bu sonra ise soruluyor. Neden böyle bir şey yaptı ya da neden Mathieu bu şekil çok, yani çok aşırı derecede asil gösterdiği ile ilgili. O da Avrupa eğitim ve kültürünün aslında bunu çok denk düştüğünü, o seviyelerde olduğunu göstermek için yaptığını söylüyor ve bunu savunuyor. Filme yavaş yavaş girersek, tabi siyah beyaz çekilen bir film ki o dönemler renkli film aslında çekilebilen bir şey. Ve İtalyan yeni gerçekçiliğin çok önemli izlenim taşıyor film. Yani tamamen amatör oyunculardan oluşuyor. Albay Mathieu'yu oynayan oyuncu Jean Martin hariç, ki o da bir Fransız tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu da değil. Onun için bütün oyuncular amatör. Yani bunlardan bir tanesi de mesela filmin asıl kahramanı Ali de Ponte'nin başta olmak üzere birçok, yani Cezayir halkının oynaması, normal Cezayirli insanların film içerisinde oynaması ve onların çok önemli rollerde bulunması film için aslında çok zor olabilecek bir şeyken inanılmaz derece artıya dönüyor. Yine Fransız askerleri şu anda tamamen amatör oyunculardan seçilerek oynanıyor. Filmdeki asıl ana karakter olarak da biz Ali ile Pontiye'nin başına dönüyoruz. Ali ilk filmin başında böyle bir nasıl diyeyim, bul karayı al parayı gibi bir şey yapıp işte bir tane Fransız tarafından ispiyonlanarak bu Fransa'nın beyaz kentinde polis tarafından yakalanmasıyla tanık oluyoruz. Daha sonra bir hapishaneye düşüyor ve düştüğü hapishanede bir tane cezaevinin infazına tanık oluyor ve aslında bütün hayatı bu infazdan sonra tamamıyla değişiyor. Bakış açısı değişiyor daha doğrusu. Ali'nin. Bu infazdan sonra Ali'nin Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne katılma aşama yani katılma aşamasını görüyoruz. Nasıl katıldığını falan tanık oluyoruz. Tabii ki Ponte Caravan'ın filminde iki ayrı aslında Cezayir var. Yani şehir olarak bahsettiğimizde iki ayrı Cezayir şehri var. Bir tarafta böyle kameranın çok geniş açıdan beyaz kenti görüyoruz. Yani allade işte Fransa'daki bir Akdeniz kıyı şehri gibi duruyor bu şehir. Ön kısımda tamamıyla işte beyaz evler ve çok düzgün evler, çok bakımlı evler, çok bakımlı yollar, çok güzel bir liman. Ve bu liman hemen arkasına doğru gittiğimizde de Kassab denen bir balmiyo var. Yani burada tamamıyla işte Arapların yaşadığı ve genelde Arapların buradan çıkıp beyaz kente girip orada çalıştıkları bir alan var. Tabii ki bu Kassab ile beyaz kent arasındaki ciddi ana farkı da çok net bir şekilde görüyoruz. Aslında şöyle bir nokta düşelim. Normalde Kassab'da çekilen yani ilk film değil. Hatta Cezayir Batakhanesi'ydi sanırım Türkçe ismi. Pepe Le Moko diye aslında başka bir film daha var. Yani burayı anlatan işte bu Kassab'daki durumu anlatan bir film. Ve genelde orada işte daha çok nasıl söyleyeyim haydutların çok bolca bulunduğu bir varoş bir kent olarak resmedilir. Bir yer olarak resmedilir o filmde. Ponte Carvalho'nun filminde de aslında böyle bir resim var. Yani Ali Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne katıldıktan sonra ilk görüştüğü isim grubun yani ana fikirlerinden bir tanesini oluşturan Cafer'le buluşması oluyor. Ve Cafer'in ortaya sunduğu ilk şey Kasap şehrini baştan yani o Balmö'yü baştan birçok şehrin arındırmaları gerektiği konusunda. İşte çünkü çok fazla uyuşturucu kullananların ya da içki kullananların işte fuhuş yapanların kendilerini ispiyonlayabileceği ve çok da kendilerine sadık olmayacağı konusunda bir fikri var. Ve zaten filmin ilk bölümünde genelde Ali'nin de çok sık gördüğümüz durumlarda şehri bundan temizliyorlar. Yani kronolojik olay ilk önce Ali'nin başlayıp Ali'nin işte örgüte katılması, daha sonra örgütün kasabı temizlemesiyle başlıyor ve bu temizleme olayının hemen sonra Beyaz Şehre inen örgüt üyeleri diyelim. Öncelikle üniformalılara yani polislere çeşitli suikastlar düzenliyorlar. Ölümlerine sebep oluyorlar. Ve bu ciddi boyutlara ulaşıyor. Bir süre sonra tabii ki şehrin yani Fransız polis şefi ise buna karşı gelebilmek için ya da bunu durdurabilmek için yani belki de çok abes bir yolla onlara yani işte Fransız açısından baktığımızda onlara onların dediği dille yaklaşık bir bombalı paketi Kasap şehrine bırakıyor. Ve çok ciddi bir yıkım oluyor bu. Ve bundan sonra Kasap aslında şeyi tamamıyla değiştiriyor. Yani yapabildiklerini değiştiriyor ve 3 tane kadın karakteri görüyoruz. 3 tane kadın karakterin işte Ayr Fransız'ın bulunduğu bir büroya ve 2 tane genelde Fransızların takıldıkları kafe ve barlara bombalı çanta bıraktıklarını görüyoruz. Ve bundan sonra olaylar başka bir yere geçiyor ve artık filmimizin asıl ana karakterlerinden olan Alba Matthew'u görüyorsunuz. Fransa paraşütçüler dedikleri çok seçkin bir birlik bu. Matthew da bunların başında birçok önemli yerde bulunmuş. İşte Vietnam'da, Çin Hindi'de birçok alanda mücadele etmiş bir asker kendisi. Filmde Alba Matthew gerçekten de daha önce dediğim gibi çok asil ve zarif olarak gözüküyor. Birazca Conte Carvo'nun orada onu bir siyasi figür olarak resmettiğini görmek mümkün. Yani onun ağzından işte Fransızların durumuyla hakkında birçok bilgi de alıyoruz. Hatta bunun tam karşılığını da yani konuşkanlık bakımından bakıldığında aynı şeyi Cezayirlerin siyasi kanadı kurumunda falan Hamdi'nin ağzından dökülenleri de aşağı yukarı aynı şekilde görebilmemiz mümkün. Albert Mathieu bunu bir tür piramide benzetiyor. Yani ulusal kurtuluş cephesinin yapısını ve bu şekilde bir yol izleyerek kısa süre içerisinde bütün örgütü aslında çökertiyor. Yani ciddi derecede başarılı oluyor. Film ilk baş sahnesi yani ilk sekansı bir ispiyoncunun diyelim Ali'nin yerini söylemesiyle başlıyor. Fransız askerleri o eve gidiyor ve bir duvarın arkasında Ali'nin yüzüne zoomlanmış bir kamera görüyoruz ve daha sonra işte Ali'nin orada bütün aklından geçenleri biz geniş bir açamadan görmeye başlıyoruz. Tabii ki burada açıkçası Ponte Carlo'nun yaptığı en büyük başarılardan bir tanesi. Film içerisinde herhangi bir şekilde karakterlere çok derinlemesine bir analiz yok. Yani Ali'nin işte belki biraz görebiliriz ama onun hiçbir karakteri çok fazla derinlemesine görmüyoruz. Çünkü onlara çok fazla ilgilenmiyor film. Onların dışında daha çok onların ne yapabildikleriyle ve daha doğrusu devrimin kendisiyle ilgilenmeyi tercih ediyor ve bu yolu seçiyor. Ve bu yolda da olduncasına başarılı olduğunu söylemek mümkün. Ali'nin Albay Mehtiyar'a karşı hiçbir şekilde böyle karizmatik bir tavrı ya da karizmatik bir yapısı yok. Yani çok alelade bir insan. Çok halktan bir insan. Belki de bu yüzden sadece seçilmiş olması çok normal. Yani o devrimin oluşturan insanlardan herhangi bir tanesi. Yani onlardan çok da fark olmayan, çok normal bir insan şeklinde resmedilmiş olması da bunun en büyük noktalarından bir tanesi. Tabii film hakkında konuşulabilecek en büyük olaylardan bir tane, en büyük olaylardan bir tanesi çok fazla gerçekçi görüntü barındırıyor olması. Yani gerçekçi gibi duran ama tamamen kurgudan oluşan bir film olması. Özellikle kalabalık sahnelerin falan başarısını yani göz ardı etmek imkansız. Çok gerçekçi görüntüler var. Ve bu aslında bir anlamda bir sıkıntı yaratabilecek bir durum. Çünkü bu şekilde yaptığınızda aslında ola çok da fazla belgeselciliğe yani belgesele kayabiliyor ve belgeseli kaydı zamanı insanların aklında aslında birçok soru oluşuyor. Yani işte olay nasıldı, neydi, taraflar neydi, hangisiydi, kimdi? Yani böyle birçok sorunun arda arda seyircinin kafasına belirlenmesi oluşuyor. Ama Pontecarvo bu didaktiğe neredeyse hiç izin vermiyor. Yani çünkü filmin inanılmaz akan, çok iyi bir temposu var. Bunun dışında bu inanılmaz çok başarılı bir akışı ve çok iyi bir dramatik yapısı var. Bu çok başarılı. Yani filmde izlediğiniz birçok sahnede neredeyse sıkılmıyorsunuz. Yani ve bütün olayları, bütün olanları çok ciddi derecede merak ediyorsunuz. Bunun dışında Ponte Carlo olayın o anına bakıyor. Yani çok geçmişe yönelik bir bulgusu yok. Yani ne oldu da o anda işte öyle bir örgüt çıktı ve terörizme başvurdu. Yani tırnak içerisinde de bu hale gelindi. Bununla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşmıyoruz. Yani 130 yıldır zaten Cezayir Fransa'nın kontrolünde bir bölgeyken ne oldu da o hale geldi? Mesela onu da hiçbir şekilde öğrenmiyoruz. Yani sadece o anla ilgilenen bir yapıya büründürüyor bizi ve biz sadece o an olanları izliyoruz. Daha sonrasında tabii ki Ali'nin yakalanması ve ondan sonra da işte infaz edilmesi olayına falan görünüyor. Ve film bir süre sonra yani bitmeden 58'de olduktan sonra bu halkın birine sürekli olarak ayaklandığını görüyoruz. Hatta işte burada bir gazetecinin böyle Paris'e haber geçerken bunun neden olduğunu bilmiyoruz diye söyleniyor. Aslında bu bir şekilde filmin yani Ali'nin öldürülmesinden sonra birçok Ali'nin Cezayirlilerin içerisinde yaşattıkları bir durum haline geldiğini anlayabiliyoruz. Yani artık hani bir tane Ali yok, binlerce Ali var artık Cezayir'de. Ve bir çok güzel bir sahneyle aslında bitiyor film. Bir Fransız polisinin ya da askerinin Cezayirlilere sorduğu ne istiyorsunuz sorusuna istiklal cevabını vermesiyle film bitiyor. Film tabi bittikten sonra, daha doğrusu vizyona girdikten sonra Venedik'te Altın Aslan'ı kazanıyor. Oscar'da hem senaryo hem de yabancı film dalında adaylık alıyor. İkisine kazanamıyor. Bunun dışında Fransa'da doğal olarak yasaklanıyor. Fransa için belki aslında Fransa için çok fazla kabul edilmesi zor bir film değil. Ama Cezayirli Fransızlar için zor bir film olduğu açık. Belki de onların ya da onlardan sebep film Fransa'da gösterilmiyor ama çok uzun sürmüyor bu. Yani 4-5 yıl sonra Fransa'da bu sansürü kaldırıp filmi yayınlıyor. Filmin başında da dediğim gibi yani birçok alanda önemli gösterimleri de var. İşte bunlardan en bilineni dediğim gibi Irak meselesinde Amerika için Pentagon'da bu filmin gösterilmesi olmuştu. Ve tekrar film çok ciddi derecede bir yapı oluşturmuştu. Kuşkusuz eşsiz bir film Cezayir Savaşı. Cezayir Savaşı'nı izlemek istiyorsanız yine konunun başında dediğim gibi şu an aslında piyasada bulunan bir DVD'sine sahip olabilirsiniz. Eğer DVD'ye sahip olamazsanız da filmin YouTube'da neredeyse DVD versiyonu birebir aynısının bir Türkçe kaynağı var. Oradan da filmi izleyebilirsiniz. Ki bence de kesin izleyin. 2 saat falan süren bir film ve gerçekten çok şey var eden. Yani politik bir yani sinema olmasına rağmen gerçekten çok büyük heyecanla ve çok başarılı kurgulanmış bir film. Çok hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. Hiç sıkılmayacaksınız. Yani böyle ders veren bir niteliği çok da olmayan bir film. Çok da akışkan bir film. O yüzden canınızı sıkmayacaktır. Yani çoğu en azından hani ben öyle filmleri çok sevmiyorum, izlemiyorum diyorsanız bile sizin için sıkıcı gelecek bir film değil. Evet, bu hafta Giulio Pontecorvo'nun 1964 tarihli film olan Cezayir Savaşı'nı konuştuk. O filmin üzerine biraz muhabbet ettik sizlerle birlikte. Bu bölümde sonuna geldik. Bundan sonraki bir sonraki bölümde yine bir başka filmde, bir başka film muhabbetinde tekrar birlikte olacağız. Bu arada Bilo'yu takip etmeyi de unutmayın diyorum ve hoşça kalın.